Ayrım 26, Grizu 4, 2. Mükellefiyet, Muzaffer Oruçoğlu, Sayfa 311. Ben seni sevdim ya, bu bana yeter.
Aşk kandildir, insanın içinde yanar.
Kok fabrikasına bakan tepenin eteğinde mazı meşelerinin ve taflanların çevrelediği çimendikte 6 kişi oturuyordu. Güneş batıya defne ve hamsi kokusuna doğru kaymış, gökyüzü kuş katarlarının kanatlarına vuran mavi ışığın gücüyle daha bir derinleşmiş, hülyalı sevecen bir ışık iklimine dönüşmüştü. Ta ötede bir kestane ağacının dibinde genç bir kadın ağlıyordu. Sesinde eşyaya gerçek kimliğini ve mizacını kazandıracak derin acılar, esin kıvılcımları, harlanmış çatlak arzular. Kaygıları, kuşkuları ve gizemli güdüleriyle yavrularını ininde emziren bir tilki dinliyordu ağlayışı. Bakışlarında in karanlığı, şaibeli, safirimsi ışıltılar. Civardaki çalıların dibine güvercinler, bıldırcınlar, çıra burunlar ve ayrıntılarını durmaksızın açığa vuran renkler tünemişti. Biçilmiş ot kokusu geliyordu bir yerlerden. Kuşlar yağmalanan, ihtiyaçları karşılanmayan ve avuntusu giderek güçlenen, mağfiretten mahrum bir hayata karşı birbirlerini dinleyerek ötüşüp duruyorlardı. Arkadaşı Hüsnü ile birlikte toplantıyı düzenleyen Lütfi Usta sırtını ağaca dayamıştı. Arkadaşlarından daha çok kuşları dinliyor, sendikanın kurulması durumunda moralinin yükseleceğini, kireç gibi beyazlaşan derisinin allanacağını, boyun bezlerine, lenf boğumlarına ve ayaklarına ürce olan şişkinliğin çekileceğini düşünüyordu. Kafasında yaptığı hesaba göre toplanan 6 kişinin en az 50 kişilik bir çevresi vardı. Kafası büyümemiş, içi boş şalak karpuzuna benzeyen şu lağımcı Ferit'in bile Ebe Gümeci köyünden nazının geçeceği en az 10 arkadaşı vardı. Ayrıca kesin söz verenler vardı. Tamirci Ali Kayyum ile kasacı Muhterem, sırf İzbanlar köyünden 15 madenciyi kurulacak sendikaya kaydettirecekleri sözünü vermişlerdi. Birden Abbas geldi aklına. Söz dağarına küfrün dışında başka kelimeler sokmadan konuşan Raci bir el işaretiyle susturarak ''Abbas'ı niye getirmedin?'' dedi. İçinde kaynayan envai çeşit duygu ışıltılarıyla Lütfi Usta'ya baktı Hurşit. Korkunun birleştirdiği bu insancıkların Abbas'ın yasaklara olan ateşli rağbetine ve cesaretine ihtiyaç duyduklarını düşündü. ''Abbas'ın morali iyi değil.'' dedi. ''Maden idaresi Abbas'ı işe aldı.'' Şakirtlerinin arasında oklava yutmuşçasına kurumlu bir havayla oturan usta, ''Yapma yahu!'' diye öne doğru kaykıldı. ''Kazada kolu kopan bir adamı nasıl işe alırlar?'' Amele Birliği Hastanesi'nin doktoru Muammer Bey kaza olduğuna inanmadı. ''Ben çok ağır hastalara rapor veririm.'' dedi. ''Benim rapor verdiğim amele hastaneden çıkar, iskeleye varmadan ölür.'' dedi. ''Ben bunun kaza olduğuna inanmıyorum. Gidin kazanın olduğu yeri araştırın.'' dedi. Gittiler, kolun koptuğu yeri teftiş ettiler. Abbas'ın lambasıyla baltasını su arkında buldular. O zaman diretmedi, kolunu kestiğini kabul etti. Ocak katırlarına bakan Kozanoğlu'nu bizim ekibe verdiler. Yerine de Abbas'ı geçirdiler.
''Abdülkadir'i de öyle yaptılar ya.'' dedi Habib. ''Beni Kozlu'da yardımlaşma sandığı kurmaktan içeri atan tahkimat kumandanı Abdülkadir'i falakaya yatırınca sağ elinin dört parmağını arkadaşı Çalık Çavuş'a baltayla kestirdiğini itiraf etti. İkisini de mahkum pavyonuna aldılar. Bir yıl yevmiyesiz çalıştırdılar.''
Abbas da 6 ay yevmi almadan çalışacak.
Kaç kişi deliliğe vurduysa hepsini çalıştırdılar dedi tulumbacı Raci. Gerçekten delirenlere de inanmadılar. Onları da çalıştırdılar.
Patlama anında lağım taşının çarpmasıyla beyin sadmesi geçirmiş ve burnunun saban kemiği kırılmış olan lağımcı Ferit,
''Ben mezardan döndüm, gene de çalıştırdılar.'' dedi. ''Biraz iyileşince sırtımı tıpışladılar. Sen güçlü kuvvetli, gamsız bir adamsın, çalışırsın.'' dediler. ''Mecbur çalıştım. Öküzün gamsızı, kasabın bıçağını yalar diye boşuna dememişler.''
Taşta baca süren lağımcı Oğuz diye söze girdi Ferit. Ağzını burgu deliğine dayadı. Bir yığın taş tozu yuttu, soludu. Balçıklı Hasan gibi onun da ağzından kan geldi. ''Gene çalıştırdılar.''
Her neyse dedi Lütfi Usta, insan şeddeli eşek oldu mu çalıştırırlar. Çok adam çalışmamak için çok yola başvurdu. Hepsi de mükellefiyetin duvarına çarpıp düştü. Hiç kimse onlara niye yaptınız demedi. Onların elinden tutup kaldırmadı. Şimdi ameliyi düştüğü yerden kaldıracak bir sendika kurmanın zamanıdır. Birbirinizin yüzüne öyle bakmayın. Lütfi Usta korkusunu dolaylı olarak açığa vurduğunun ve cesur sözler beklediğinin farkında değildi. ''Biz yalnız değiliz. Bu işin başında sevdiğimiz, saydığımız mühendisler var.''
Bakışlar Lütfi Usta'nın katır tırnağını andıran çilli burnuna yönelmişti. Usta ikide bir duruyor, Kurtuluş Savaşı'nda Filyos'tan Tefen'e sandıklarla cephane taşıdığı için çevresinde saygıyla karşılanan Hüsnü Usta'ya bakıyor, söylediklerini başıyla onaylamasını bekliyordu.
''Bu sendika şimdi nasıl bir şeydir?'' dedi Habib. ''İçine girdik mi bizi korur mu? Sağlam mı? Dayanıklı mı yani?''
''Kızıl ağaç suya, pileki taşı da ateşe nasıl dayanıklıysa sendika da insanın şerrine karşı öyle dayanıklıdır.'' dedi Hüsnü Usta. ''Sendika amelinin anasıdır.''
Diklemesine giden dar bir bacayı aklına getir diye arkadaşını destekleme ihtiyacı duydu Lütfi Usta. Küçük, tazikli bir hava vinci kömür dolu bir arabayı çekiyor. Amele arabaysa sendika da onu yerin dibinden yerin üstündeki ışığa çekip çıkaran vinçtir. Kendini bilinçaltı çağrışımlara kaptıran ve konuşmaları burnunun ucuyla dinleyen lağımcı Ferit,
''Veli Gevşek'in oğlu Veli vardı, Futanlı Veli. Vincin teli kopunca arabanın altında kaldı, ezildi.'' dedi. ''Anası Latife üzüntüden öldü, karısı Kader de verem oldu. Çocuklarına bakan olmadı, dardağan oldu gitti.''
Lütfi Usta huzursuzlandığı anlarda yaptığı gibi sağ gözünü hafif kıstı.
''Anlayamadım yani.'' dedi. ''Şimdi sen sendikanın teli koparsa amele ezilir mi demek istedin?''
Yitirdiği özgüvenin ve ruhsal birliğin dayanılmaz boşluğunu, konuşurken sahte bir güce dönüştüren lağımcı, meşe pelitlerini gagalayan alakargaya bakarken,
''Ben onu demek istemedim.'' dedi. ''Sendikanın teli kopmaz. Elleşip bu yükü kaldırmak istiyorsak bir sendika kurmamız lazım.'' Aklını götüne borçlandıran bir yığın amele var. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Sendika kurarsak bunlar sendikaya girerler mi, girmezler mi? Onu Allah bilir. İnsan nalettir. Buğdayı ve kendiri destelersin, alır çadır gibi tarlaya dizersin, bir şekil şemail verir, evür katarlarına çevirirsin. Ama insana bunu yapamazsın. Kazmacı Gudbettin'e, İsrafil'e, Zoto Mazhar'a, Örencikli Şükrü'ye bunu yaptıramazsın. Yalnız şu var ki benim beynim kafatasıma yapışıktır. Onun için ayrı duran herkesi birleştirmek isterim. Birleşirler mi, birleşmezler mi onu da Allah bilir. Birleşirlerse ne âlâ, birleşmezlerse çifteyi üfle, Hacı Bey'i çal oyna.
Hem birleşir diyorsun hem de birleşmez diyorsun dedi Hurşit. Ben seni anlayamadım.
Sen işine bak diye kesip attı lağımcı. Beni anlayan anladı. Ben anladım dedi Lütfi Usta. Ferit acemi nalbant misali hem nalına vurdu hem mıhına.
Konuşmaları cami tabutluğunda büyümüş gibi kaskatı bir duruşla dinleyen Hüsnü Usta da pirelenmişti.
Bizi sendika davasından caydırmak istiyorsan onu açık söyle.
Lağımcı burnundan soluyarak iki yana salladı kafasını.
Sizin beni anlamanız zor, Zonguldak'ı anlamanız da zor. Gümrük iskelesinin sağında ne var? Denize ejderha gibi bakan çift katlı taş bir bina var. Nedir o binanın adı? Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Müdürlüğü. Ben o binanın altında kalıp ezileceğimi bilsem de sendika davasından vazgeçmem. Anladınız mı? Bu bir. İskelenin hemen gerisindeki o meşhur karakolu bilirsiniz. Orada neler döndüğünden haberiniz var mı? Yok. Bu iki. Peki o karakolun vazifelendirdiği Sırık İdris'ten haberiniz var mı? Yok. Bu üç. İskelenin ikinci katında İdris'in her gün niçin beklediğini, kıpırdayan herkesi inceden inceye niçin kestiğini kendinize sordunuz mu? Yok. Bu dört. Peki her birinizin peşine köpek tabiatlı bir hafiyenin takıldığından haberiniz var mı? Yok. Bu beş. Akif'le Kerem'in hafiye olduğundan haberiniz var mı? Yok. Bu da altı.
Aralarına polis sızmışçasına tedirgin ve kuşkulu bir sessizlikle birbirlerini süzdüler. İnsanları korkutuyorsun diyecekti Hurşit. Asma karosuna yakın bir yerde peşine takılan sivil polisi anımsayınca vazgeçti. Lütfi Usta'nın başının üstünden daldaki kuşa baktı. Nafiye'nin iskete kuşu büyüklüğünde tüyleri envai çeşit renklerle yanan bir kuş kılığına girip toplantıyı dinlediğini düşündü. Söz yine lağımcıdaydı. Adamın sağa doğru yamulmuş burnu ile usturamsı yargılarla dolu kuşkucu kafası arasında şaşırtıcı bir uyumun olduğunu sezinledi.
''Herkesin peşinde bir hafiye varsa'' diye söze girdi Raci. ''O zaman burada toplandığımızı da biliyorlar demektir.''
Korkunun yıkıcı gücünden ödü kopan Lütfi Usta toplantının dağılmadan selametle bitmesi için araya girdi. ''Bakın arkadaşlar, dünya harpten çıkalı aylar oldu, devir değişti, kanunlar da değişmeye başladı. Çok şükür biz de değiştik. Biz 6 kişi bu ormanda toplandık ama gizli bir teşkilat kurmak için değil, sendika kurmak için toplandık. Bu işin başında yüksek mühendislerimiz, memurlarımız var. Bu işten İhsan Soyak da haberdardır.''
İhsan Soyak bize karşıdır dedi Hurşit.
Tamam bize karşıdır ama bu işten de haberdardır diye sürdürdü Lütfi Usta. Hafiye meselesine gelince hafiye mühim değil. Çok insanın peşinde hafiye var. Devlet bizim emniyetimiz için, memleketin emniyeti için peşimize hafiye takıyor. Kötü bir iş yapıp yapmadığımızı anlamak için takıyor.
Biz yardımlaşma sandığı kurmak istediğimiz zaman da peşimize hafiye taktılar dedi Hurşit. Kötü bir iş yapmadığımızı bildikleri halde nezarete aldılar. Ben bunları Lütfi Usta'ya karşı çıkmak için söylemiyorum. Demem şu ki biz eğer bütün ameliyi kucaklarsak, sendikaya sokarsak onlar amele sayısı kadar hafiye bulamaz. Teşkilat büyüdü mü hafiye küçülür. Hafiyenin bizi izleme mesafesi de uzar.
Başta Hurşit de mi bana karşı çıkıyor diye kaygılanan Lütfi Usta son cümleyi duyunca rahat bir nefes aldı.
Doğru diye onayladı. Yelkovan kuşu deniz durgunsa teğet uçar, dalgalıysa kükremişse korkar, yaklaşmaz.
İhsan Soyak Zonguldak'ın reisi cumhuru demektir diye söze girdi lağımcı. Eğer o bize karşıysa kuracağımız sendikayı kapatırlar.
Her neyse arkadaşlar dedi Lütfi Usta, sendikayı kuracak olan biz değiliz. Amele dostu, dürüst mühendisler birçok insanı harekete geçirdiler. Biz harekete geçen bu güzel insanların bir parçasıyız. Amelenin sayısı kadar hafiye yoktur Zonguldak'ta. Üzülmezdi ki bu ağaçların arkasında da bizi dinleyen hafiyeler yoktur. Şükür her şey kendisiyle baş başadır.
Nafiye'yi iyi ki de uzak bir ağacın dibinde bırakıp geldim diye düşündü Hurşit. Görseler hafiye sanırlardı.
Gününü bilmem ama yakında sendika için çalışan bütün ekipler bir binada toplanıp sendikayı kuracaklar. O zaman kaç kişi olduğumuzu hep beraber göreceğiz. Güven ve arınma duygusuyla gözlerini sezdirmeden lağımcıya doğru çevirdi. Bizim o toplantıya en az 50 kişi getirmemiz lazım.
Hurşit Nafiye'yi daha fazla bekletmemek için Lütfi Usta'dan izin alıp gruptan ayrıldı. Uzaklaşırken lağımcıya kulak verdi ve gülümsedi. Lağımcı belleğini gördüğü her yeni insanla tazeleyen, densiz ve tafracı bir adamdı. Ama bu özelliğini yumuşak ve iddiacı bir dille gizlediği için konuşması kimseye batmıyordu. Yarattığı kuşku ve korkuların insanlar üzerindeki etkilerini izlemeyi seviyor, bu etkilerden yeteneğine dair sonuçlar çıkarıyor, özgüvenini yenilemiş oluyordu. Hurşit korulukları geçti. Üzülmez gelik hava hattında kayan kömür yüklü vagonların kaçırdığı kuş sürülerini izleyerek yamacı tırmandı. Nafiye'yi kestane ağacının dibinde kör düğüm haline gelmiş, dertleriyle baş başa oturur vaziyette görünce ferahladı. Hayallerin, düşlerin kaynağı oradaydı işte. Ondan ayrılalı daha 2 saat olmamasına rağmen kavuşma zevki nasıl da hissettirmişti kendini. İnsan kavuşmayı neden bu denli önemsiyordu? Kavuşunca efsun gücünü yitiriyor muydu? Kavuşma isteği kavuşmanın kendisinden daha çekici değil miydi? Bazı insanların farkında olmadan kavuşmayı güçleştiren şartları yaratmaya yönelmelerinin sebebi buydu belki de. Kadın Hurşit'i görünce ayağa kalktı. Hurşit koştu, kucaklayıp havaya kaldırdı kadını. Birkaç kere döndürdü, yere bıraktı. ''Çok beklettim seni.''
Kadın derin bir dehlizin dibindeymişçesine süzdü Hurşit'i. İç içe geçmiş, kenetlenmiş, birbirlerini tamamlamış, dıştalamış, özümsemiş, kusmuş duyguların, çıkarsamaların, kuşkuların, korkuların ve sezgisel yargıların örselediği gözleri anlamaya çalıştı. Hurşit sol gözü saran mor şişkinliğin arttığını, artmakla kalmayıp kendi iç sıcaklığından dışarı çıkmayan ama bu sıcaklığı herkese ileten bu güzel kadının yüzüne tatlı bir ezilmişlik ve hüzün kattığını düşündü. ''Ben yokken ağlamışsın sen'' diyerek parmağının ucuyla kirpiğin ucunda ışıldayan gözyaşına dokundu. Yeryüzündeki tüm gözyaşlarının bu dokunuşu hissettiğini aklından geçirdi. Işıklı hayaller kurmak isteyen, gözleri ışıkla dolu kadın zoraki bir tebessümle ''Ağladım'' dedi. ''O kadının bir gün evimi basacağı, beni evimde döveceği aklımın ucundan geçmezdi.'' Kendine olan güven duygusu sarsılmış, dili ıssızlaşmıştı. ''Şaştım, yıkıldım. Suyu soğulmuş değirmen gibi kala kaldım.'' Kadının sesi duyguların çarparak söndüğü soğuk bir duvar gibi yansıdı Hurşit'e. Şefkat ve kaygıyla ''Boş ver Nafiye'' diyerek saçlarını okşadı. ''Sen yetim anası sevecen bir kadınsın. O ise cahil bir kadındır.'' Hurşit'in söyledikleri etkilemedi kadını. Dünyasını allak bullak eden fırtınalara takmıştı kafayı. ''Şimdiye kadar 3 kadından dayak yedim. İlkinde Kadri adlı bir çingene kızı dövdü beni. Çocuktum. Ağzımdaki sakızı istedi, vermedim. Dövdü, zorla ağzımdan çıkardı. Ağzına attı sakızı. Sonra Melek adlı bir kız dövdü beni. Gençtim. Topladığım kömürleri çaldı. Bir gün ben de onunkileri çaldım. Dövdü beni. Kötü dövdü. En son senin karıdan dayak yedim. En çok bu zoruma gitti. Terbiyesiz. Çat kapı içeri girdi. Hıyanetlik ettin. El uzunluğu ettin, elimi elimden aldın dedi. Durdu, avucunu sütleyen çiçeği gibi sararan yanağına bastırarak yerdeki çiçeklere baktı. Gönlü katı, sözü çirkindi, gözlerine düşmanlık sürmesi çekmişti. Yakama yapıştı, boynundaki damarların şiştiğini, güverdiğini gördüm. Ben hiç böyle ağız, böyle söz, böyle boğaz iriliği görmedim. Sen bir çingene süprüntüsüsün dedi. ''Doğru konuş, içimi taşırma'' dedim. Gözleri büyüdü, ıldır ıldır ışıladı. Bir tane patlattı gözüme, arkaya savruldum. Duvağın üzerinde gülen damın getirdiği bir börekçi oklavası vardı. Aldı girişti bana. Kendimi suçlu hissettiğim için karşı koymadım. Ta ki orospu çingene diyene kadar. Bakır sahan oradaydı, tepem attı. Kalktım, kaptım sahanı, vurdum kafasına, sarsıldı. Saçlarına yapıştım, çektim, düşürdüm, sürükleye sürükleye dışarı attım.'' İçeri girip kapıyı kilitledim. Bağırdı, çağırdı, küfretti, çekti gitti. Sustu. Hurşit'in suskunluğunu dinledi. Bu işin sonu nasıl olur bilmem. En son pencereye bir taş attı. Seni öldüreceğim, evini yakacağım dedi. Nafiye'nin yokluk ve yalnızlık duygusuyla konuşması Hurşit'i hüzünlendirmişti. Kıyaslamalar olanı olmayana saymalar ve anıştırmalarla meşgul olan kafasını kaldırdı. Uzaktan gelen bir ineğin böğürtüsünü dinleyerek gökyüzüne baktı. ''Olanları gözünde büyütme Nafiye. Kendini bir ineğin yerine koy. İnsanları da bir sığır sürüsü olarak düşün. Bu sürünün içinde bir inek gelmiş, sana bir boynuz atmış. Hepsi bu.'' Hurşit'in sallapati bir havayla imalı, kinayeli, esassız, istinatsız konuşmalarına alıştığı için tepki göstermedi. Sesine çöken akşam garipliğinden de hoşlandı. ''İnek gelir, bir daha boynuzlar beni'' diye gülümsedi. ''Sürünün de çenesi durmaz.'' ''Sen aldırma, sakin ol'' dedi Hurşit gamsız bir sesle. Gözlerinin önünde, gözlerinin altı, sonradan vicdan azabına dönüşen yersiz küstahlıkların derinleştirdiği, mor halkalarla torbalanmış, insan kafalı bir yığın inek canlandı. ''Bir inek olduğunu hiçbir zaman unutma Nafiye.'' ''Hangi insan kabul eder bir inek olduğunu?'' ''Zaten kabul etmedikleri için ömürlerinin sonuna kadar koşarlar. Ayakları mezar taşına çarpınca da düşerler. İnek olduklarını işte o zaman anlarlar, bu acem aslanları. İnsan güzelse inek olduğunu kabul eder. İneğin iyiliği saftır, verdiği süt gibidir. İnekte kin var mı? Yok. Tamahkarlık da yok. Komşum Nergis ablayı örnek al. Dünyanın en güzel ineğidir o. Bacısı Şöhvet abla da öyledir.'' Nafiye zihnini yaşadığı tatsızlıkların kabusundan Hurşit'in gelişiyle canlanan Safiyet'e doğru yönlendirdi. ''Eve gittiğinde o inek sana da bir boynuz atar.'' ''Atsın, dert etmem, ben ona her şeyi anlattım.'' ''Anlattın mı? Anlattım. Sevdiğimi, suç işlemediğimi anlattım. Aşk kandildir, insanın içinde yanar. Kimse o kandili getirip yerleştirmez. O kendiliğinden gelir yerleşir. Ben hiç farkında olmadan bir baktım, içimde bir kandil. O kandilden kaçmadım. O kandil zaten insana kaçacak yer bırakmaz. Nereye kaçsan döner dolaşır gelir gene ona çıkarsın. Benim bir kandile ihtiyacım vardı, ona da kavuştum. Kadın Hurşit'i dinledikçe gerilimden kurtulduğunu, iyimser sevecen bir duayla kendi doğasına döndüğünü fark etti. Işıklı, ılık damlalar süzüldü yanaklarına. Gözleri büyüdü, gözlerine yönelen her bakışı anında teslim alan ve esin yaratan gizil güçlerin büyüsüyle berraklaştı. Başını göğsüne yasladı Hurşit'in. ''Ben seni sevdim ya, bu bana yeter.'' diye mırıldandı. 26. ayrımın sonu. Sayfa 320.